Ayrım 7.
Onbaşı Aubrey tek söz söylemeden yürüyordu. 8-10 asker koşarak ona katıldılar. Aubrey onları çalılarla çevrilmiş kocaman bir meşe ağacının arkasına götürdü. Oraya varınca onbaşı hala tek sözlük söylemeden askerleri ormanın kıyısına oldukça geniş bir çizgi üçgenine yerleştirdi. Erlerin her biri öbüründen en az 10 adım ötedeydi. Onbaşı, "Buraya bakın sizler," dedi. İlk kez ağzını açıp konuşuyordu. "Komut verilmeden ateş etmeye sakın kalkışmayın. Unutmayın ki artık topu topu üçer merminiz kaldı." Fabris içinden "Ne oluyor kuzum?" diye düşünüyordu. En sonunda onbaşıyla yalnız kalınca ona "Benim tüfeğim yok," dedi. "Önce çeneni kapa. Şuraya, ormanda 50 adım öteye yürü. Orada az önce kılıçtan geçirilen alayın zavallı askerlerinden birini bulursun. Onun tüfeğini ve fişek torbasını alırsın. Aman sakın bir yaralının öteberisini almaya kalkma. İyice ölmüş birinin tüfeğiyle fişek çantasını al, emi. Bizimkilerin ateş yağmuruna tutulmamak için de elini çabuk tut." Fabris koşarak gitti. Çabucak da bir tüfek ve bir fişek çantasıyla döndü. "Tüfeğini doldur ve şuradaki ağacın arkasına yerleş. Hele de sakın ben komut vermeden ateş etmeye kalkışma." "Ey ulu tanrım," diye haykıran onbaşı sözlerini şöyle sürdürdü. "Tüfeğini doldurmasını bile bilmiyor." Söylevini sürdürerek Fabris'e yardım etti. "Eğer bir düşman atlısı seni süngülemek için dört nala üzerine gelirse ağacın çevresinde dönersin ve kurşunu ancak tam isabet ettirecek biçimde senin atlı üç adım yakınına gelince atarsın. Neredeyse senin süngün düşmanın üniformasına dokunmalı." Onbaşı sonra da "At şu koskoca kılıcı elinden canım," diye bağırdı. "Tüh, Allah'ın cezası, seni düşürmesini mi istiyorsun? Şimdi de artık bize ne biçim askerler veriyorlar böyle?" Bunları söylerken kılıcı kendi eliyle alıp öfkeyle uzağa fırlattı. "Sen mendilinle tüfeğin taşını sil. Ama dur bakalım, acaba hiç tüfekle ateş ettin mi?" "Avcıyım." Onbaşı derin bir soluk alarak "Oh, Tanrı'ya şükürler olsun," diye sürdürdü. "Giderken de ben sana komut vermeden sakın ateş etme, emi." Fabris adeta sevinçten uçuyordu. En sonunda gerçekten savaşacağım diye düşünüyordu. Bir düşman öldüreceğim. Bu sabah onlar bize gülle yağdırıyorlardı. Ben de kendimi ölüme atmaktan başka bir şey yapamıyordum. Enayiler mesleği. Fabris büyük bir merakla dört bir yana bakıyordu. Bir süre sonra hemen yanı başından 7-8 el ateş edildiğini işitti. Ama ateş etme komutu almadığından sakin sakin ağacın arkasında durup duruyordu. Hemen hemen tamamıyla gece bastırmıştı. Grianta'nın yukarısında Tramessina dağında ayı avındaymış gibi geliyordu ona. Aklına bir avcı düşüncesi geldi. Fişek çantasından bir kutu aldı, içinden bir kurşun çıkardı. "Eğer onu görürsem tam isabet ettirmeliyim, elimden kaçırmamalıyım," dedi. Ve bu ikinci kurşunu tüfeğinin namlusuna sürdü. Hemen ağacın yanı başından atılan iki el tüfek sesi işitti. Aynı zamanda da maviler giymiş bir atlının sağından sola doğru yönelerek dört nala önünden geçtiğini gördü. Fabris içinden "Aramızda üç adım bile yok," diye geçirdi. "Ama bu uzaklıktan attığımı kesinlikle vuracağımdan eminim." Atlıyı tüfeğinin ucuyla güzelce izledi ve en sonunda tetiğe bastı. Atlı atıyla birlikte düştü. Kahramanımız kendini avda sanıyordu. Neşeyle vurduğu avın üzerine koştu. Tam ölmüş sandığı adama dokunacağı anda Prusyalı iki atlı inanılmaz bir hızla kendisini süngülemek amacıyla üzerine doğru geldiler. Fabris bacaklarının bütün gücüyle ormana doğru koştu. Daha rahat koşabilmek için tüfeğini attı. Prusyalılar hemen hemen üç adım yanına kadar yaklaşmışlardı ki Fabris kendini ormanın kıyısında bulunan kol kalınlığında ve dimdik yeni dikilmiş küçük meşe ağaçları arasında buldu. Bu küçük meşeler bir an atlıları durdurdu ama bunları aştılar ve ağaçsız bir alanda yeniden Fabris'i kovalamaya koyuldular. Tam Fabris'i yakalayacakları sırada o 7-8 tane büyük ağacın arasına süzülüverdi. O anda önünden atılan 5-6 tüfek ateşinin aleviyle yüzü hemen hemen yandı. Fabris başını eğdi. Yeniden kaldırdığında onbaşıyla burun buruna geldi. Onbaşı Aubrey ona "Seninkini öldürdün mü?" dedi. "Evet, ama tüfeğimi yitirdim." "Tüfek sıkıntısı çektiğimiz yok. Sen iyi bir askersin. Hıyar gibi duruşuna karşın gündeliğini hak ettin doğrusu. Şu askerler de seni kovalayan ve dümdüz üzerine gelen o iki atlıya isabet ettiremediler. Ben onları göremiyordum. Şimdi artık çabucak kaçmamız gerekiyor. Ordu bir çeyrek fersah ötede olmalı. Üstelik de adım atar atmaz armut gibi toplanabileceğimiz bir çayırlık parçası var." Onbaşı konuşurken bir yandan da 10 kişilik birliğinin başında hızlı hızlı yürüyordu. 200 adım ötede sözünü ettiği küçük çayırlığa gelince emir subayıyla bir uşağın taşıdığı yaralı bir generalle karşılaştılar. Bana 4 kişi vereceksiniz dedi. Beni ambulansa taşımaları gerekiyor, bacağım kırıldı. Başlarım şimdi senin bacağından ha diye karşılık verdi onbaşı. Senin de bütün generallerin de canı cehenneme. Bugün hepiniz imparatora ihanet ettiniz. Fena halde öfkelenen general, nasıl dedi, emirlerime karşı mı geliyorsunuz siz? Sizin tabur komutanı General B. nokta nokta olduğumu bilmiyor musunuz? Ve benzeri cümleleri peş peşe sıraladı. Emir subayı askerlerin üzerine atıldı. Onbaşı onun koluna bir süngü darbesi indirdi. Sonra da adımlarını sıklaştırarak adamlarıyla birlikte uzaklaştı. Onbaşı sövüp sayarak, inşallah adamların hepsi de senin gibi olurlar diye yineleyip duruyordu. Kolları bacakları kırılsın inşallah hepsinin. Serseri güruhu ne olacak? Hepiniz Bourbonlara satılmışsınız. İmparatora ihanet içindesiniz. Fabris bu korkunç suçlamayı şaşkınlıkla dinliyordu. Akşam saat 10 sularında küçük birlik son derece dar birçok sokağı olan büyük bir köyün girişinde alaya yetişti. Ne var ki Fabris onbaşı Aubry'nin subaylarla konuşmaktan kaçındığının farkına vardı. Onbaşı ilerlemenin olanağı yok diye haykırdı. Bütün o sokaklar piyadelerle, süvarilerle, özellikle de topçu sınıfının malzeme ve yük arabalarıyla tıkanmıştı. Onbaşı o sokaklardan üçünün başına gitti, 20 adım ilerledikten sonra durmak zorunda kalınıyordu. Herkes öfkeleniyor, küfür ediyor, sövüp sayıyordu. Onbaşı gene herhangi bir hain komuta ediyor diye haykırdı. Hani düşman akıl edip de köyü bir çevirse hepimiz köpekler gibi tutsak oluruz. Sizler beni izleyin. Fabris baktı, onbaşının yanında artık sadece 6 asker vardı. Ardına kadar açık büyük bir kapıdan geniş bir kümese girdiler. Kümesten de bir ahıra geçtiler. Bunun küçük kapısından bir bahçeye çıktılar. Şurada burada dolaşırken bir an kayboldular. Ama en sonunda bir çitten geçerek kendilerini geniş bir kara buğday tarlasında buldular. Belirsiz gürültü ve çığlıklardan yönlerini bularak yarım saate kalmadan köyün ötesindeki ana yola ulaştılar. Bu yolun iki kıyısındaki hendekler terk edilmiş tüfeklerle doluydu. Fabris bunlardan bir tanesini seçti. Ama yol oldukça geniş olmasına karşın kaçaklar ve el arabalarıyla öylesine tıkanmıştı ki yarım saatlik bir süre içinde onbaşı ile Fabris ancak zar zor 500 adım ilerleyebilmişlerdi. Bu yolun Carleroy'a gittiği söyleniyordu. Köyün saati 11'i çalarken onbaşı, "Hadi gelin, biz gene tarlaların arasından vuralım," diye haykırdı. Küçük birlik artık topu topu onbaşı, Fabris ve 3 askerden oluşuyordu. Ana yoldan bir çeyrek fersah kadar uzaklaşınca askerlerden biri "Artık dayanamayacağım," dedi. "Al benden de o kadar," dedi bir başkası. Onbaşı "Güzel bir muştu," dedi. "Hepimiz aynı durumdayız ama benim sözümü dinleyin, bundan yarar görürsünüz." Onbaşı uçsuz bucaksız bir buğday tarlasının ortasındaki küçük bir hendeğin kıyısında 5-6 ağaç gördü. Adamlarına "Ağaçlara marş marş," dedi. Oraya ulaştıkları zaman da "Şuraya yatın," diye ekledi. "Özellikle de sakın ses çıkarmayın. Ama uyumadan önce sorayım, kimde ekmek var?" "Bende," dedi askerlerden biri. Onbaşı buyurgan bir sesle "Ver," dedi. Sonra da ekmeği 5 parçaya böldü, en küçüğünü kendisi aldı. Ekmeğini yerken "Şafak sökmeden daha bir çeyrek saat önce düşman süvarileri ensemize binecek," dedi. Bütün sorun süngülenmemeye gayret etmekti. Bu engin ovalarda ense kökünde düşman süvarileriyle yalnız başına bir insan yandı demektir. Tersine 5 kişi kurtulabilir. Tek beden halinde benimle birlikte kalın ve ancak çok yakından ateş edin. Ben yarın akşam hepinizi sağ salim Carleroy'a ulaştıracağımdan eminim. Şafak sökmeden 1 saat önce onları uyandırdı. Silahlarını yeniden doldurttu. Ana yoldaki gürültü hala sürüp gidiyordu. Bütün gecede hiç durmamıştı. Uzaklardan gelen bir sel gürültüsünü andırıyordu. Fabris saf bir tavırla onbaşıya, "Kaçışan koyunlar gibi tıpkı," dedi. "Susar mısın sen akılsız çocuk," diye haykırdı pek sinirlenen onbaşı. Fabris'le birlikte bütün ordusunu oluşturan 3 asker sanki Tanrı'ya sövmüş gibi öfkeli bir halle Fabris'e baktılar. Fabris ulusa hakaret etmişti. Kahramanımız aklından şunları geçirdi. "Olur şey değil doğrusu. Bunu daha önce de Milano'daki kral naibinde fark etmiştim. Yo, hayır, kaçmıyorlar. Boş gururlarına dokunduğu zaman bu Fransızlara gerçeği söylemek yasaktır. Ama o sert halleri de umurumda bile değil. Bunu da onlara anlatmalıyım." Hala ana yolu kaplayan o kaçaklar senin 500 adım ötesinden yürüyorlardı. Oradan bir çeyrek fersah ötede onbaşı ile birliği karayoluna ulaşan ve üzerinde pek çok askerin serilip yattığı bir yolu açtılar. Fabris kendisine 40 franga mal olan bir at satın aldı. Hayvan oldukça iyi durumdaydı. Öteye beriye atılan kılıçlar arasından da büyük bir özenle dümdüz kocaman bir kılıç seçti. İçinden madem ki sokup saplamak gerektiğini söylüyorlar, bu en iyisi diye geçirdi. Böylece donanımını iyi kötü tamamlayarak atını dört nala sürdü ve az sonra bir hayli ilerlemiş bulunan onbaşıya yetişti. Üzengilerin üzerinde iyice dikleşti. Sol eliyle dümdüz kılıcının kınını yakalayıp dört Fransız'a, ana yolda kaçışan şu insanlar bir koyun sürüsüne benziyorlar, ükmüş koyunlar gibi gidiyorlar. Fabrice istediği kadar koyun sözcüğünü vurgulasın, arkadaşları bir saat önce bu sözcüğe kızdıklarını anımsamıyorlardı bile. İşte burada İtalyan ve Fransız karakterleri arasındaki karşıtlıklar ortaya çıkıyor. Kuşkusuz Fransız daha mutludur. Yaşamın olayları üzerinden kayıp geçer ve kin gütmez. Koyunlardan söz ettikten sonra Fabrice'in kendinden pek hoşnut kaldığını asla gizleyecek değiliz. Küçük bir söyleşiyi sürdürerek yürüyorlardı. İki fersah ötede hala düşman süvarilerini göremediğine pek şaşan onbaşı Fabrice'e, ''Siz bizim süvari birliğimizsiniz.'' dedi. ''Şu küçük tepenin üzerindeki şu çiftliğe doğru gidin de köylünün bize kahvaltılık bir şeyler satıp satamayacağını soru verin. Sadece 5 kişi olduğumuzu söylemeyi de unutmayın sakın. Eğer duraksayacak olursa kendi paranızdan 5 frank veriverin avans olarak ama merak etmeyin. Kahvaltıdan sonra gümüş parayı geri alırız.'' Fabrice onbaşıya baktı. Onun yüzünde sarsılmaz bir ciddiyet gördü. Gerçekten de adamda tinsel bir üstünlük havası vardı. Dediklerini yaptı. Her şey manga komutanının önceden sezinlediği gibi geçti. Yalnız Fabrice köylüye verdiği 5 frangı zor kullanarak geri almamaları için ayak diredi. Arkadaşlarına, ''Para benim canım.'' dedi. ''Sizin için ödemiyorum parayı. Atımı verdiği yulaf için ödüyorum.'' Fabrice Fransızcayı o kadar kötü konuşuyordu ki, arkadaşları sözlerinde bir üstünlük havası sezer gibi oldular. Fena halde alındılar ve o andan sonra kafalarında günün sonunda yapılacak bir düello düşüncesi yer etti. Fabrice'i kendilerinden çok farklı buluyorlardı, bu da onları kızdırıyordu. Tersine Fabrice de onlara pek yakınlık duymaya başlıyordu. 2 saatten beri tek söz söylemeden yürüyorlardı ki onbaşı ana yola bakarak büyük bir sevinç coşkunluğuyla haykırdı. İşte alay! Çok geçmeden ana yola çıktılar ama ne yazık ki Kartallı Sancağın çevresinde topu topu 200 kişi bile yoktu. Fabrice'in gözü az sonra kantinci kadını görüverdi. Kadın kan çanağına dönmüş gözlerle yaya yürüyor, arada sırada da ağlıyordu. Fabrice küçük arabayla Kokot'u boş yere aradı. Kantinci kadın kahramanımızın bakışlarını yanıtlayarak, ''Yağmalandık, mahvolduk, soyulduk.'' diye haykırdı. Fabrice tek sözlük söylemeden atından indi, hayvanın yularını tutarak kantinci kadına, ''Binin.'' dedi. Kadıncağız bu sözü yineletmedi. ''Üzengileri kısaltıverin.'' dedi. Atın sırtına iyice yerleştikten sonra Fabrice gecenin yıkımlarını anlatmaya başladı. Bitmez tükenmez bir uzunlukta olan ama kahramanımızın yutarcasına dinlediği bir anlatıdan sonra kantinci kadın, ''Düşünüyorum da beni yağmalayan, döven, mahveden Fransızlardı.'' diye ekledi. Daha önceki uzun sözlerden hiçbir şey anlamamıştı ama kadıncağızı olan büyük sevgisinden can kulağıyla dinler gibi görünmüştü. Ne var ki bu son sözleri anlamıştı. ''Nasıl?'' ''Sizi soyanlar düşman değil miydi?'' diyen Fabrice'in yüzüne yayılan masumiyet onun o ciddi ve soluk benizli güzel suratına sevimlilik vermişti. Kantinci kadın gözyaşlarının arasından gülümseyerek ''Ne kadar aptalsın yavrucuğum'' dedi. ''Ama gene de pek sevimlisin.'' Onbaşı Aubry'de ve şu gördüğünüz haliyle karşısına çıkan Prusyalıyı bir güzel yere serdi diye atıldı. Onbaşı bu genel kargaşalık içinde bir rastlantı sonucu kantinci kadının bindiği atın öbür yanında bulunuyordu. Üstelik pek de onurlu diye sürdüren onbaşının bu sözleri üzerine Fabrice alçak gönüllü bir hareket yaptı. Gene onbaşı adın ne senin diye sordu. Çünkü canım bir rapor falan yazmam gerekirse adını bildirmeliyim. Fabrice garip bir yüz buruşturmasıyla benim adım Vasi dedi. Yani Bulo diye ekledi çabucak kendini toparlayarak. Bulo B. nokta nokta kentindeki gardiyanın karısının kendisine verdiği yol kağıdının sahibinin adıydı. Önceki gün yol boyunca yürürken bunu inceden inceye gözden geçirmişti. Çünkü artık az buçuk düşünmeye başlıyor ve olaylar karşısında artık o kadar şaşırıp kalmıyordu. Hafif süvari Bulo'nun yol kağıdından başka büyük bir özenle İtalyan pasaportunda saklıyordu. Bunu ortaya çıkararak barometre tüccarı Vasi'nin soylu adının sahibi olduğunu ileri sürebilirdi. Onbaşı az önce gururlu olduğunu yarı sitemle başına kalktığı zaman ''Ben mi? Gururlu muyum?'' Bir barometre tüccarının kimliğini taşımaya razı olan Del Dongo Marcenizos'u ''Ben Fabrice Valserra mı?'' diye karşılık vermesine ramak kalmıştı neredeyse. Fabrice bunları düşünüp içinden ''Adımın Bulo olduğunu hiç unutmamalıyım. Yoksa doğruca cezaevini boylarım.'' diyordu. Onbaşı ile kantinci kadın da onun hakkında birçok şey konuştular aralarında. Kantinci kadın artık onunla senli benli olmayı bırakarak, ''Beni meraklı bir kişi olmakla suçlamayın sakın.'' dedi. ''Sizin iyiliğiniz için sorular soruyorum. Gerçekten de kimsiniz siz aslında?'' Farbis önce yanıt vermedi. Kendilerinden öğüt isteyecek bunlardan daha candan, daha yürekten bağlı dostları asla bulamayacağını düşünüyordu. Oysa üveyde öğütlere gereksinimi vardı. Savaşın göbeğinde bulunan bir kente gireceğiz ve vali kim olduğumu öğrenmek isteyecektir. Eğer yanıtlarımla üniformasını taşıdığım 4. süvari alayında hiç kimseyi tanımadığımı belli edersem soluğu tutuk evinde alırım alimallah. Farbis Avusturya uyruklu olduğundan bir pasaportun önemini çok iyi biliyordu. Ailesinin bireyleri soylu ve dindar olmalarına karşın, üstünlüğü elde eden partiden olmalarına karşın pasaportları yüzünden belki 20 kez sıkıntıya düşmüşlerdi. Bu nedenle kantinci kadının kendisine yönelttiği sorudan hiç de alınmadı. Ne var ki yanıt vermeden önce en açık seçik Fransızca sözlükleri aradığından kantinci kadın fena halde meraklanarak Fabrice'in konuşmasını kolaylaştırmak amacıyla ''Onbaşı Aubrey ile ben size yol göstermek için yararlı öğütler vereceğiz.'' diye ekledi. Fabrice de ''Bundan hiç kuşkum yok.'' diye yanıtladı. ''Benim adım Vasi, Cenovalıyım.'' Güzelliğiyle ünlü olan ablam bir yüzbaşı ile evlendi. 17 yaşında olduğumdan bana Fransa'yı göstermek ve beni bir parça etmek amacıyla yanına getirtiyordu. Onu Paris'te bulamadım. Bu orduyla birlikte olduğunu bildiğimden buraya geldim. Ablamı dört bir yanda aradım ama ne çare ki bulamadım. Şiveme şaşıran askerler beni tutuklattılar. O zamanlar param vardı, jandarmaya verdim. O da bana bir yol kağıdıyla bir üniforma verdi ve ''Çabuk sıvış buradan, adımı asla kimseye vermeyeceğine yemin et bakayım.'' dedi. Kantinci kadın ''Adı neydi jandarmanın?'' dedi. Farbis'te ''Söz verdim, söyleyemem.'' diye yanıtladı. Onbaşı da ''Bunun hakkı var.'' diye söze atıldı. ''Jandarma alçağın biriymiş ama arkadaş onun adını vermek zorunda değil. Peki ablanızın kocası olan yüzbaşının adı neydi? Adını bilirsek onu nerede arayacağımızı kestirebiliriz.'' Kahramanımız da ''Tölyer, 4. hafif süvari alayında yüzbaşı.'' diye yanıt verdi. Onbaşı oldukça incelikle ''Demek ki yabancı şivenize bakarak askerler sizi casus sandılar, öyle mi?'' dedi. Farbis gözleri parlayarak ''İşte buydu o utanç verici, iğrenç sözcük.'' diye haykırdı. ''Ben ki imparatoru ve Fransızları o kadar severim. Beni asıl kahreden de işte bu hakaret ya zaten.'' Onbaşı büyük bir ciddiyetle ''Bunda bir hakaret yok. İşte sizi yanıltan da bu.'' diye sürdürdü. ''Askerlerin yanılmış olması çok doğaldı.'' Bunun üzerine onbaşı büyük bir bilgiçlik taslayarak ukalaca orduda bulunan herkesin bir birliğe ait olması ve üniforma giymesi gerektiğini, yoksa insanın casus sanılmasının işten bile olmadığını anlattı. ''Düşman bize bunlardan yığınla gönderiyor, bu savaşta herkes ihanet ediyor.'' dedi. Farbis bu sözler üzerine gerçeği görmeye başladı. İki aydan beri başına gelenlerin hepsinin kendi hatası olduğunu ilk kez anladı. Gitgide merakı artan kantinci kadın, ''Çocuğun her şeyi bize anlatması gerek.'' dedi. Farbis kadının sözünü dinledi. Öyküsünü bitirince kantinci kadın ciddi bir halle onbaşıya, ''Aslında bu çocuk asker değil.'' dedi. ''Şimdi yenilip ihanete uğradığımıza göre çok kötü bir savaşa gireceğiz. Buncağız ne diye gratis pro deo, Allah rızası için dövüşüp de kemiklerini kırdırsın?'' Onbaşı da üstelik tüfeğini doldurmasını bile bilmiyor daha diye ekledi. ''Prusyalıyı yere seren atışla tüfeğini ben doldurmuştum.'' Kantinci kadın üstüne üstlük parasını da her önüne gelene gösteriyor diye sürdürdü. ''Yanımızdan ayrılır ayrılmaz her şeyi çaldıracak.'' Onbaşı karşısına çıkan ilk süvari assubay dedi. ''Kendi içki parasını ödetmek için bunun parasına el kor ve belki de bunu düşmana karşı silah altına alırlar. Ne bileyim, çünkü herkes ihanet ediyor. Rastgele biri peşinden gelmesini buyurur buna. Bu da kuzu kuzu adamı izler. Bizim alaya girmesi onun için daha hayırlı olur.'' Farbis şiddetle haykırdı. ''Yo, hayır, lütfen onbaşı. Atla gitmek daha rahat. Üstelik de bir tüfeği doldurmasını bilmiyorum ama iyi ata bindiğimi, iyi at kullandığımı gördünüz.'' Farbis bu küçük söylevden pek gurur duydu. Onbaşı ile kantinci kadın arasında geçen ve kendi geleceğiyle ilgili uzun tartışmayı burada yenileyecek değiliz. Farbis bu insanların aralarında tartışırken öyküsünün tüm ayrıntılarını 3-4 kez yinelediklerinin farkına vardı. Askerlerin kuşkuları, bir yol kağıdıyla bir üniforma satan jandarma, bir gün önce Mareşal'in mahiyetine katılış biçimi, dört nala giden imparatorun görülüşü, alıp gittikleri at ve benzeri. Kantinci kadın karşı konulmaz bir kadın merakı dürtüsüyle Farbis'e satın aldırttığı o güzelim atın elinden alınış biçimine dönüyor daha bire. Ayaklarından yakaladıklarını hissettiğini, seni usulca atının kuyruğu üzerinden aşırıp yere oturttular, öyle mi? Fabris içinden, her üçümüzün de çok iyi bildiği bir şeyi ne diye bu kadar sık yineliyoruz bilmem ki diye geçiriyordu. Fransa'da halk tabakasının düşüncelerinin peşinden bu şekilde gittiklerini henüz bilmiyordu Fabris. Kantinci kadın ona ansızın ne kadar param var diye sordu. Fabris yanıtlamak için hiç duraksamadı. Bu kadının ruhunun soyluluğundan emindi. Fransa'nın güzel yanı işte budur. Topu topu 30 Napolyon altınıyla 8-10 tane de 5 franklık eküm kalmış olmalı. Bu durumda istediğin gibi davranmakta özgürsün diye haykırdı. Şu bozguna uğrayıp kaçan ordunun arasından paçanı kurtarıp sıyrıl. Yana atıl, şurada sağ kolda göreceğin az buçuk açılmış ilk yola sap. Hep ordudan uzaklaşarak biçimde atını sıkıca sür. Önüne çıkacak ilk fırsatta kendine başı bozuk giysileri satın al. 8-10 fersah uzaklaşıp da artık askerlerin hiç görünmez olduğu zamanda posta arabasını atla, iyi, sakin bir kente gidip bir hafta dinlen ve bol bol biftek ye. Orduda bulunduğunu sakın hiç kimseye söyleme. Yoksa jandarmalar seni kaçak diye yaka paça yakalarlar. Hem de yavrucuğum, her ne kadar sevimli bir çocuksan da jandarmalara yanıt verecek kadar kurnaz değilsin henüz. Kent soylu giysilerini sırtına geçirir geçirmez yol kağıdını bin bir parçaya yırt ve gerçek kimliğine dön. Vasi olduğunu söyle. Sonra da onbaşıya dönerek, nereden geldiğini söylemesi gerekiyor bunun diye sordu. Esko üzerindeki Cambrai'den. Küçücük sevimli bir kenttir orası, anladın mı? Ve orada bir katedralle Fenelon vardır. Kantinci kadın, tamam bu iyi işte dedi. Sakın hiç kimseye savaşa katıldığını söyleme. B nokta nokta kentini de sana yol kağıdını satan jandarmayı da hiç kimseye çıtlatma diye sıkı sıkı tembih etmeyi sürdürdü. Paris'e dönmek istediğin zaman da önce Versailles'e git ve Paris'in duvarlarını oradan öyle tıpkı başıboş yürüyüşe çıkan biri gibi yaya olarak yürüyerek geç. Napolyon altınlarını pantolonunun içine dik. Özellikle de bir şeyin parasını vermek zorunda kaldığın zaman da sadece ödemen için gereken parayı göster o kadar. Beni asıl üzen seni aldatacaklar, elindekini avcundakini aşıracaklar. Nasıl davranacağını, nereye gideceğini bilmeyen sen beş parasız kalırsan ne yaparsın? Ve benzeri. İyi yürekli kantinci kadın uzun uzun konuştu. Onbaşı da sözlerini baş işaretiyle onaylıyordu. Çünkü bir türlü fırsatını bulup da lafı kadının ağzından kapamıyordu. Ansızın ana yolu kaplayan o kalabalık önce adımlarını sıklaştırdı. Ardından da kaşla göz arasından yolun sol yakasında bulunan küçük hendiyi aştı ve dört nala koşarak kaçmaya başladı. Dört bir yandan kazaklar, kazaklar diye bağırışıyorlardı. Kantinci kadın atını geri al diye haykırdı. Fabris de Tanrı korusun dedi. Durmayın, dört nala gidin. Hadi durmayın, kaçın, onu size veriyorum. Küçük bir araba alacak kadar bir şey ister misiniz? Neyin varsa yarısı sizindir. Kantinci kadın öfkeyle atını geri al diyorum sana diye haykırdı ve attan inmeye hazırlandı. Fabris kılıcını çekti. İyi oturun diye kadını haykırırken kılıcının yassı yanıyla ata 2-3 kez vurdu. Hayvan dört nala atıldı ve kaçanların peşine takıldı. Kahramanımız ana yola bir göz attı. Az önce orada dinsel bir kafilenin peşindeki köylüler gibi birbirlerine yapışmış 3-4 bin kişilik bir kalabalık vardı. Kazaklar sözcüğünden sonra yolun üzerine kesinlikle bir tek insan bile göremedi artık. Kaçaklar şapkalarını, tüfeklerini, kılıçlarını ve benzeri bırakmışlardı. Pek şaşıran Fabris yolun sağ yakasında bulunan ve 20-30 ayak yüksekliğindeki bir tarlaya çıktı. Ana yolun iki yanına ve ovaya baktı. Kazakların bir tek izini bile göremedi. Şu Fransızlar amma da garip adamlar diye düşündü. Madem ki sağa doğru yürümek zorundayım hemen yürüyeyim bari daha iyi diye söylendi. Kim bilir belki de bu adamların böyle koşuşmak için benim bilmediğim nedenleri vardır. Yerden bir tüfek aldı, dolu olup olmadığına baktı, kapsülün barutunu karıştırdı, taşı temizledi, sonra da iyice dolu bir fişek çantasını seçti. Bir kez daha sağa sola baktı, az önce kalabalık bir insan yığınıyla kaynayan bu ovanın ortasında kesinlikle bir başınaydı. Ta uzaklarda, ağaçların ardında silinmeye başlayan ve hala koşan kaçakları görüyordu. İşte bu çok garip doğrusu diye geçirdi aklından. Bir gün önce onbaşının uyguladığı manevrayı anımsayarak gidip bir buğday tarlasının ortasına oturdu. Oralardan uzaklaşmıyordu. Çünkü iyi yürekli dostlarını, kantinci kadınla onbaşı Aubrey'yi yeniden istiyordu.